Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Evet, kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. İnşallah bugünkü programımızda sohbet etmeye çalışacağız. Her ne kadar sohbete ehil insan olmasak da bir şekilde şu dakikalarınızın en azından hayra vesile olması için bendeniz gayret edeceğim. Sizlerin de gönül muhabbetiyle inşallah Cenab-ı Mevla bizi bu sohbet, razı olduğu sohbet makamlarına ulaştırır. Şimdi kıymetli dostlar, malum Mesnevi-i Manevi'den Hikem-i Atayye'den okuyoruz. Epeydir de böyle bazı tekrarlar girdi, efendim başka konular zikredilmesi mecburiydi. Şöyle 3-4 ayda bir kendimize getirecek şekilde ne yaptığımız, şöyle başımızdan geçen hadiseler, günümüzün şartları, efendim bu kitapları okuyoruz ama bunların ehemmiyeti falan gibi, insanın şöyle bir 2-3 ayda bazı şeyleri hatırlaması için ikaz mahiyetinde de konuşmaya, duymaya, hani şimdi yeni moda tabirle motivasyona ihtiyacı oluyor. Efendim insanın algısını, meşru sahadaki algılama kabiliyetini devamlı diri tutacak, canlı tutabilecek şekilde bazen böyle bir takviye lazım oluyor ve o şekilde konuşuluyor. Bu konuşmalardan birini 2-3 hafta evvel yapmış idik. Sonra Mesnevi-i Manevi'ye başladık. Fakat kıymetli dostlar, bu içinde bulunduğumuz günlerin manevi ve maddi şartlarına baktığımızda birkaç mevzuyu yine hatırlatarak Mesnevi'ye geçmemiz uygun olacak kanaatini taşıyorum. Bunlardan biri şu, efendim biliyorsunuz önümüzdeki, yani Allahu Alem Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan akşam diye hatırlıyorum. Siz yine takviminize bakarsınız, Zilhicce'nin günleri giriyor. Efendim bu Zilhicce denildiğinde, hani belki yeni yeni bunları, bu halleri öğrenen arkadaşlarımız vardır ama eminim ki yeni de öğrense, hani bir Ramazan ayı var ya kıymetli dostlar, Ramazan diyoruz, Recep, Şaban, 3 aylar falan diyoruz. Bu ayları nelere göre hesaplıyoruz? Hicri takvime göre, ay hareketlerine efendim tabi kılınan gün ve geceler manzumesi olarak bilinen, hicri takvim olarak bilinen günlere göre ayarlıyoruz. Şimdi mesela Zülkade ayındayız veya takvimlerde Galata meşhur olmuş Zilkade diye deniliyor. Zülkade, Zilkade çok bir şey fark etmiyor. Zilkade ayındayız veya Zülkade ayındayız. Fakat 2-3 gün sonra Zülhicce ayına. Zülhicce, hani hacce kelimesinden hatırınıza hemen gelecektir. İşte haccın olduğu mevsim, haram ayların en meşhur olanı. Çünkü Mescid-i Haram'da bulunan efendim binlerle ifade edebileceğimiz, müminlerin kalbinin aynı anda attığı, aynı anda Allah Teala'ya kurban olmak, Cenab-ı Hakk'ın zatına arif olmak, efendim onun zevkiyle, onun yakınlığıyla safaya ermek, o yakınlıkla ve kurbiyetle mürvete, merveye ermek, sayyu gayret etmek ve devamlı Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu işler, tevhid-i zat, tevhid-i esma, tevhid-i efal gibi tevhidin mertebelerini gösteren sahada devamlı tavaf etmek ve insanın bu sayede, bu zikirle beraber susuzluğunu giderebilecek manevi kevserlere, zemzemlere erişebilmek, canını kurban noktasında kurbanını kesmek, işaretlere ve Cenab-ı Hakk'ın nişanelerine, hepsine, şairallah'a hürmet ve tazim etmek ve bulunduğu yerde ve sahada her zaman ve mekanın Allah Teala'ya ait olduğu şuuruna erişerek kendini durdurmak, vakfe yapmak ve Allah Teala'yı çokça zikretmek. Bu hayırların hepsinin toplandığı günler bu günler. Bu 10 gün, bu az evvel hani hızlı hızlı geçtiğimiz, belki de bazılarınızın ilk dinlerken ya bu adam ne diyor diyeceğini tahmin edebiliyorum ama vakit dar olduğu için, nasıl olsa tekrarı da bulunduğu için programın, bu şekilde geçmek uygun olacaktır. Sözü çok uzatmamak adına bu demin arz eylediğim birçok şeyin, yani buna siz ilavelerde bulunabilirsiniz, hacla alakalı, insanın hayatıyla alakalı birçok şeyi birleştirerek, hani masiva muhabbetinden soyunmak, maddi makam ve rütbelerden soyunmak, hatta elbisesinden bile soyunup iki parça elbiseye, daha doğrusu çaputa, belki bir havluya, bir entariye, bir bez parçasına sarılmak, koku bile sürmemek ve Allah Teala'nın ruh, beden, akıl, vakit, zaman, hepsini, bizi alakadar eden her şeyi hem Allah için boşamak, hem Allah Teala'yı bulmak için hepsinden vazgeçebileceğini göstermek, hepsinin bir teferruattan ibaret olduğunu göstermek. Ve çok enteresan bu. Daha evvel 5-6 sene içerisinde bendeniz bunu bu konularda hep dilimin ucuna geliyor, söyleyeceğim. Bir vesile başka şeyler zuhur ediyor, konuşamıyorum. Fakat inşallah şimdi söyleyeyim. Konuştuktan sonra da ya bunu anlatayım diyorum ama tabii unutturuluyor. Hem Allah Teala yakınlık karşısında teferruat gibi kalan mal, mülk, makam, mevki, bunların hepsi adeta teferruattır, bunların hepsi. Ya Rabbi diyorsun. Yani hayatın boyunca para kazanmaya çalışmışsın. Orada her şeyinden soyunuyorsun. Hayatın boyunca efendim ne bileyim üstüne başına vesaire dikkat etmeye çalışmışsın. Bunların hepsini elinin tersiyle itiyorsun. Para kazanman, şuyun buyun falan varken gidiyorsun hareme, Mescid-i Haram'a. Haram mevsiminde Cenab-ı Hakk'ın mahrem kıldığı, kullarını aşina kıldığı mekana, makama gidiyorsun. Ve bunun elinin tersiyle itiyorsun. Adeta şöyle diyorsun: Ya Rabbi bunlar teferruattır. Asıl olan sensin. İlahi ente maksudi ve rıdake maddubi diyorsun. Fakat ne acayiptir kıymetli dostlar. Allah Teala hacla alakalı efendim ayetlerinde bu durumu beyan ederken, bizim asıl kabul ettiğimiz şeylerin teferruat olduğuna Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde işaret buyururken, lütfen dikkatli dinleyiniz bu kısmı, o yolda olabilecek en küçük şeylere bile hürmet etmenin ne kadar faziletli olduğunu da beyan ediyor. Şimdi şair Allah var. Yani hayatında büyük büyük eserler, hayat memat meselesi gibi gördüğün şeyleri orada sıfırlıyorsun, yetmiyor. O yolda bulunan küçücük şeylere, ne bileyim bu şeytana taş atarken taşın büyüklüğünden tut da, yani küçük hangi ölçülerde olması gerektiğinden tut da, yani orada bir mahlukatı incitmek, orada bir zikir hali, oradaki tavaf sınırı, yani ne bileyim mes'adaki işte Safa ile Merve'de yarısında dönse olmuyor mesela. Ya aynı şey işte, niye bu kadar yürüyoruz demeyeceksin. Allah emretmiş, mecburen de gidiyoruz demeyeceksin. Allah Teala bir de tazim istiyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ diyerek de işaret buyuruyor. Kim tazim ederse, kim bunların böyle şeyini, o tazimini bütün ruhunda, kalbinde görürse. Şimdi ne oluyor? Senin teferruat dediğin şeyler, bir nefsin teferruat kabul ettiği şeylere Allah tazim ediniz buyuruyor adeta ayeti kerimesiyle. Nefsinin çok büyük gördüğü şeyleri de teferruat olarak sil gözünden. Bunlara itibar etme buyurarak bizi bir mevsime davet ediyor. Harem aylarına giriyoruz. Ve Zülhicce hem ayın kendisi zaman olarak haram, hem de mekan olarak harame, yani Mescid-i Haram'a gidilen bir mevsim. Gönüller birleşiyor. Bu sebepten dolayı bu günler çok kıymetli günler kıymetli dostlar. Hatta Fecir suresindeki ayet-i kerimede 10 gece olarak zikredilen o gecelerin Zülhicce'nin 10 gecesi olduğunu söyleyen alim sayısı hiç de az değildir. Hani alimler bu hususta estaizu billah vel fecr ve leyalin aşr, ve 10 geceye yemin olsun ki ve leya, ve orada malumanız vavul kasemdir veya işte atıfadır diyenler de var. Oradaki nedir? Leyalin aşr, yani işte bu 10 geceye yemin olsun ki manasına. Alimlerin bir kısmı diyorlar ki bunlar Ramazan'ın son 10 günüdür. Fakat ayeti kerimelerin devamı ve nüzul sebepleri hakkında da ayrıca araştırma sahibi olan alimlerin bir kısmı da buyuruyor ki bunlar Zülhicce'nin, yani önümüzdeki hafta başlayacak olan Zülhicce ayının, efendim haram ayının 10 gecesi, ilk 10 gecesidir diyorlar ki malum haliniz Arefe vakfeden sonra ne oluyor? 11. günü kurban. Kurban bayramı dediğimiz, İdul Adha olarak bildiğimiz, adeta o gecenin sabahı gibi düşünebileceğimiz, o 10 gecenin, leyali aşrın sanki bereketiyle efendim bir şeyin, bir doğuşun şeyi vardır orada. Efendim bir alameti vardır. İdul Adha'ya giriyoruz. Kelimenin müştak. Udhiye malum haliniz kurbanlık, seçilmiş hayvanlara deniyor. O yüzden kurban bayramı, İd-i Adha bu şekilde lisanımızda kullanıla gelmiştir. Sözü uzatmayayım, şimdi şuraya getireceğim. Kıymetli dostlar, bu gün ve gecelerin farkına varmak lazım. İbadet ve taatı, kaza namazı olanlar varsa bir kere muhakkak, beş vakit namazı zaten konuşmuyoruz. O üzerimize vecibedir, farzdır. Ama ayrıca kaza namazı, nafileler, sadakalar, Kur'an-ı Kerim okumalarını, hele hele Arefe gecesi. Bakın hele hele Arefe gecesi. Yani Kadir gecesinden daha faziletlidir diyenler var. Allah Teala Kadir gecesini seçmiştir. Evet, o muhakkak. Fakat Kadir gecesinden istifadeyi şarta bağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'le meşguliyet, Kur'an-ı Kerim'le irtibat. Arefe gecesinde bir bütün böyle umumi rahmet kapıları olarak açılır ve duaların reddolunmayacağı gecelerdendir. Yani Arefe gecesi, her sene söylüyoruz, 75 tane tatlı yapmak yok, muhallebinin suyu için bilmem ne, sabaha kadar durmak, zeytinyağlıyı pişirmek, 3 gün hummalı vaziyette temizlik yapmak. Ya tabii ki insanın evi bayram geliyor diye hürmet edecek, gelen misafirleri için bir şeyler yapacak. Fakat asıl olan işi unutmayın. Yani asılla teferruat meselesini yine burada da zikredebiliriz. Asıl olan o gün ve gecenin dua ile zikirle geçirilmesidir. Yani senin bayramın sana misafir gelecek diye Allah bayram etmemiş ki bunu. Bayram ettiği için misafir geliyor. Tekrar söylüyorum. Sen misafir ağırlayasın, efendim insanlara evini davet edesin diye Allah Teala sana bayram vermedi ki. Bu bayramda güzel şeyler ihsan ettiği için kullar bayram etti de birbirlerine tebriğe gitti. E şimdi asıl olan ne? Teferruat olan ne? İbadet taat olmayacak. 2 gün, 3 gün alışveriş için yaldır yaldır dolaşacaksın. Tabanlarını patlatacaksın. Ne oldu? Arefe gününün telaşı. Sanki zannedersin ki gecede 100 rekat teheccüd kılıyor. Hatmini yetiştirmek için 8 saat uykusuz kalmış. Yani Arefe'nin yorgunluğu bu değil. Ha senin işin var, gücün var. Arefe'de ticaret yapıyorsun. Parayı para demiyorsun. Sabahlara kadar. Ama o Arefe'yi ihya değil. Sen Arefe'deki o zihniyeti veya o ticareti efendim tatmin etmek için iş yapmışsın. Helalinden kazanıyorsun. Evet, o da ibadet hükmündedir. Helal rızık kazanıyorsun. Ama şunu unutma. Helal rızık için koşturuyorum ya Rabbi. Layıkıyla ibadet edemiyorum belki. Sen benim bu helal rızık peşinde koşuşturmamı lütfen ve keremen benim için bir nafile ibadet kabul eyle der. En azından bu şuurda bulunursun. Yani gönlün hacılarla, gönlün Arefe akşamının Cenab-ı Hak tarafından verilen güzellikleriyle, efendim Zülhicce'nin bu 10 gecesiyle bağlı olursa en azından taşrada kalmazsın, dışarıda kalmazsın. Arz edebiliyor muyum kıymetli dostlar? Ne kadar güzeldir bu gecelerde, bu gecelerde hususi olarak salatü selamlar okumak, dualar etmek, Kur'an okumak, hatimler yapmak, biraz olsun maleyaniden uzaklaşmak. Çünkü tamamen uzaklaşın dersem okkanın altına biz de gideriz. Hani tamam, onu zaten yedik o zokayı da, ama en azından frenleyebilmek, bir şeyler için hürmet etmek, Allah'ın hürmet ettiği, harem diye buyurduğu, işaret ettiği bir ayda o hareme hürmet etmek, o harama muhterem bir şey gözüyle bakmak, bir emanet gözüyle bakmak, elbette bu bakış açısında bulunmayan insanın haliyle bu gün ve geceleri geçirmesiyle hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Kıymetli dostlar, ayrıca şunu da zikredeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi, yanlış hatırlamıyorsam Sahih-i Buhari'de olması lazım, hususi olarak bu 10 geceye ait hadisi şerifi de var. Hatta o kadar övüyor ki şunları şu tesbihatı okuyanlar, şunları şunları yapanlar. Şimdi burada bendeniz konuşunca hoca bunu anlatıyor, tesbihat veriyor denecek. Bunu kitaplarda bulabilirsiniz. Sahih-i Buhari'ye bakabilirsiniz. O kadar çok övüyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 gecede yapılan bu zikir şekillerini, tekrar ediyorum, ya Müslim'de olacak ya Buhari'de. Buhari'de diye hatırlıyorum. Onu da tekrar altını çizeyim. Kıymetli kardeşlerimiz baksınlar. Efendim Zülhicce veya Zilhicce'nin ilk 10 gecesinin fazileti beyanında ve zikrullah hakkında, belli gün ve gecelerdeki zikrullah hakkında bu hadis-i şerifi hemen bulabilirler. Efendimiz o kadar çok övüyor ki, ya Resulallah diyor sahabiden biri, mealen aktarıyorum, cihada giden, Allah yoluna cihada giden adamın durumu bile mi bu adamdan aşağıdır? Yani sen öyle bir anlattın ki ya Resulallah, Zülhicce ayının şu ibadetlerine dikkat edenlerin kazandığı ecri, yani cihat yolunda adamdan bile mi faziletti ya Resulallah buyurunca, Efendimiz buyuruyor ki ancak şu kişi müstesna buyuruyor. Allah için cihada gidecek, canıyla malıyla gidecek. Malının, o cihatta harcayacağı savaş malının parasını pulunu da başkasından hibe olarak almayacak. Caizdir, fakat hiçbir mahsuru yoktur tabii ki. Ha, tamamıyla kendi kendisini hazırlayacak. Kimseden bir şey almayacak. Devletten efendim herhangi bir şekilde bir para almayacak. Bütün kendi savaştaki ihtiyacını atıyla, devesiyle, parasıyla, puluyla, okuyla, mızrayla kendisi alacak. Yetmiyor yani, şartlı. Canını da ortaya koyacak. Yani başkasını deruhte edip ihtiyaçlarını kendisi, ben yolda cihat eden, cihat derken de şimdi hemen bazıları kına yakmasınlar ellerine ayaklarına. Hakiki cihattan bahsediyorum. Yani cadı avından bahsetmiyorum. Mürtetlerin ortada Müslüman adına yaptıkları sefaletten, rezillikten bahsetmiyorum. Allah Teala cihadın kriterlerini ortaya koymuştur. Mücahit de bellidir, cihat da bellidir. Ama millet kalkıp da sosyal medyayı değil de şöyle adam gibi, eğer insansa, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere bakarsa cihadın ne olduğunu öğrenir. Ama televizyon çocuğu gibi kalkıp da o tweetlerle, bilinmelerle, sosyal medya üzerinden, internetten mücahit olmaya kalkarsa, öyle sanal mücahitlerin hayatımızda hakiki arızalara yol açtığı bir şey oluşur. Biz onu kastetmiyoruz. Cihadın tarifi bellidir. Efendim neyse. Hem o şekilde gidecek, başkasına da böyle yardımcı olmayacak. Bizzat gidecek. Bizzat gittikten sonra da o yolda şehit olacak. Belki bu Zülhicce ayındaki ibadet ve taatı yapan kişinin derecesine insanı yükseltir, onu geçebilir mealinde bir hadis-i şerif var. Şimdi kardeşlerim, mesele bunlar, zaten eminim ki sizler de sohbetlerde, çünkü artık maşallah radyolar, televizyonlar, gazete köşeleri falan artık bilgi sebil maşallah. Fakat yine de bu durumu hatırlatmak istedik. İkinci mesele, kıymetli kardeşler, günümüzdeki olan hadiselerden dolayı bedbin, kötü görüşlü olmayın. Hiç merak etmeyin. Allah Teala bize, bu millete, bu ülkeye, bu vatana, bu coğrafyadaki güzel insanlara çok büyük bir bayraktarlık verecektir. Hiç merak etmeyin. Sen hoca istediğin kadar konuş, bunu bölmüşler, bölüşmüşler falan demeyin. Neticeyi bilirim bendeniz. Onu da hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allah Teala bu millete İslam'ın bayraktarlığını verecektir. Hiç kafanızı yormayın. Fakat asıl işlerinizi de bertaraf edip birbirinizi de moralsiz hale getirecek şekilde lüzumsuz enformasyonda bulunmayın. Lüzumsuz haberleri de seyretmeyin. Açık oturumlar yapıyor, oradan bu geldi diyor, hadi o kanalı kapat, diğerine geç, buradan bunu bulduk, buradan pimini bulduk, buradan bir şeyini bulduk, aa oradan giriyorlar, buradan çıkıyorlar, ya işte şuursuz kalmayalım, hadiselerimizi daha iyi öğrenelim diye biz de gözlerimizi kulaklarımızı açıyoruz. 5-6 saat dinle dinle dinle, ondan sonra hiç işin olmasın senin, dinle ya, dinle, ibadetle. Ya çok çok üzülüyorsan öğrendin işte, daha tekrar tekrar tekrar tekrar seyretmenin bir manası yok ki, bu senin ruhunu bozar. Allah ıslah etsin, şerlerinden de emin eylesin. O medyadaki muhafazakarı da katıyorum içerisine. Yani sadece dertleri sizi bilgilendirmek, bizi bilgilendirmek değil. Yani televizyonun karşısından, radyonun yanı başından insanların uzaklaşmasına mani olmak. Ya niye bu kadar şey yapıyorlar yani? Bu kadar gündemi kötülemek adına, küfretmek adına bile bu kadar bir şey gündemde tutmak meşguliyettir ya, Allah'ın haricinde başka bir şeyle. Etrafınızdaki insanlara güzel davranın. Hele şu anda en ufak bir şeyden insanlar alınır. Birbirinize, başkasına küfrederken, herhangi bir teröriste küfrederken yanınızdaki insanın da rencide olabileceğini düşünün. Ağzınızı, dilinizi tutun. Sakın ha. Bu milletin doğudaki şarttaki insanları olmasaydı, alimleri olmasaydı, tüccarları olmasaydı bu millet ayağa kalkamazdı. Bakmayın siz birkaç tane çapulcuya, terbiyesiz insana. Bu milletin arasına nifak tohumu sokanlara. Hatta karşına gelebilir, aldanmıştır. Çünkü ırk taassubu vardır maalesef insanlarda. Aldanarak konuşmuştur. Sakın sen tırmandırma. Şimdi arkadaşımız işaret ediyor. Bir araya gidelim. Sonra inşallah sohbete devam edelim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. Efendim, ilk bölümde Zülhicce ayının ilk 10 gecesi hakkında bir hatırlatmada bulunduk. Ondan sonra da şu anda milletçe imtihandan geçiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken mevzuları da konuştuk. Gündeme getirmemek lazım. Sıkıntıları, evet, haberdar ol. Ama biraz da böyle ben deniz görüyorum, hani meseleye çok ehemmiyet veriyormuş ayaklarına yatıp moral bozukluğunu, başka türlü ihmallerini, sanki şu andaki belli kaos ortamı varmış da ona da çok duyarlıymış gibi hassasiyet satmak da yanlış bir hareket. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir insanın gerçekten bu hususta hassasiyeti varsa, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bunu haliyle, tavrıyla ortaya koyar. Kıymetli dostlar, yalnız şunu unutmayınız. Meşhur sözdür. Mealen bunu birkaç kere söylüyorum. Şunu bilsin ki, herkes dinliyor bizi çünkü. Şunu biliniz ki, bir adamın bir adamı öldürmesi onu katil yapar. Yani üzerine saldırmıyorsa, onun hakkını gasp edecek şekilde, onun canına kastedecek şekilde saldırıyor, o şekilde olur da elinden kaza geçiyor, ona katil denmiyor zaten. Çünkü katilde bir kasıt vardır. Kastı adamı öldürmek değil. Fakat aynen Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle söylüyoruz. Taammüden, gerçekten şu adamı ortadan kaldırayım diye kendince o ölümü hak edebilecek sebebi olması da kafi değil. Hatta bir adamın Allah'ın diniyle alakalı ölümü celbedecek, ölümü hak edebilecek durumu olması da senin tek başına ceza vermeni meşru kılmaz. Tek başına ceza veremez. Devlet verir onun cezasını. Bir adamın dini açıdan katli vaciptir noktasına gelmişse sen bunu haddini uygulayamazsın ki. Bunun cezasını veremezsin ki. Ondan sonra şimdi kıymetli dostlar, böyle bir durumda bir adamın katil öldürmesi katil yapar. Ama bir adamın ölümüne, hele hele haksız yere ölümüne sevinmek insanı kafir yapar. İnsanların fesadından memnun olmak şeytanın işidir. Adem'in işi olamaz. İmanlı bir insan birbirini bölüp parçalayamaz. Birbiri aleyhine iş yapamaz. arkasından iş çevirmez, onun için dinleme yapmaz, ihanet etmez. Yaşadığı toprağa bile ya. Bir adam kafir bir memlekete gitse, bak ne diyorum, kafir olarak bilinen, yani İslam'ı kabul etmeyen, biz Müslüman değiliz, bizim dinimiz falan yoktur, şusu busu, işte biz Hristiyanız, başka şeyiz falan filan diyen insanlar olabilir. Sen o devletin hukukuna sınır kapısından girerken, ben senin hukukunu tanıyorum, ben burada senin anarşik bir şey yapmayacağım, ben burada yaşayacağım, burada ticaret yapacağım, 10 sene burada oturacağım diye bir devletin hukukunu kabul ederek onun o sınırları içerisine girdiğinde, gayrimüslim olan o insanlara karşı bile kesinlikle ve kesinlikle bir kötülük yapamazsın, bir suistimalde bulunamazsın. Yani içeri giriyorsun, kaydını kuydunu yaptırıyorsun, sonra diyorsun ki ben bu adamları teker teker temizleyeyim, yemeklerine zehir katayım, yok şunu yapayım. Ya burada savaş yok ki, sen içeri girmişsin ve benden emin olabilirsiniz demişsin. Senin böyle bir durumun var, bu adamlar da seni böyle görmüş. Sen nasıl ihanet edebilirsin ya? Senin yaptığın bu ihanet Müslümanlığa, İslam'a yapılmış bir ihanettir. Seninle de sınırlı kalmaz. Kıymetli dostlar, Allah bizi hakikati İslam'dan, ahlakı İslam ahlakı olan kullardan eylesin. Başka bir şey demiyorum. Özetle bir cümleyle şunu da tekrar ifade ediyorum. Saatlerce haber bültenlerini vesairesini dinleyip o şurada öldü, buradan öldürüldü, tekrar geldi, kesmedi, diğer kanala geç, bir daha başka teferruatları öğren, yetmedi bir de açık oturumu seyret, aa buradan alıyorlarmış, aa enerji içinmiş, aa kaç sene evvelki projenin devamıymış, aa bunlar hainmiş, bunlar eşkıyaymış, bak gördün mü, şunu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim, oluyor kafa külçe, kalbinde kararıyor. Ne çocuğunla muhabbet, ne ailenle muhabbet, işinde yüzünü az, sanki böyle bütün hadiseler senden soruluyormuş gibi, vatanperver gibi hava bas. Kardeşlerim, artık bakın biz de kaç yaşına geldik, göre göre de bazı şeyleri bıktık. Bunlarla uğraşmayın. Bilginizi alın, uyanık olun, etrafınıza muhabbet saçın. İnsanlığa hep ümit aşılayacak şekilde hareket edin. Bu milletin, millet denildiğinde ille bir ırkı kastetmiyorum, böyle anlayanlar zaten lafı kulaklarıyla dinleseler bile kalplerine indiremeyenlerdir. Allah bu millete öyle bir bayraktarlık verecek ki buna kimse engel olamayacak. Biz bile engel olamayacağız. Nasıl biz derken, bizim gafletimiz bile buna mani olmaz. Allah bizi gönderir yerine, bu vaat ettiği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek femi saadetinden çıkan ve bizlere duyurulan bu söz yerine gelsin diye Allah benim gibi bazı böyle gafil insanları siler, yerine doğru dürüst bir adam getirir, yine bunu tamamlar. Mesele sen bunun neresindesin, onu düşün. Uyanık ol. Çocuğunun terbiyesiyle, kendi namazınla, abdestinle, Kur'an'ınla, duanla. Çok üzülüyorsan kalk sabah namazından evvel Allah'a ağlayarak dua eyle. Ya Rabbi sen bizim milletimize selamet ihsan eyle. Biz böyle bir vatan mı bırakacağız çocuklarımıza diye ağla. Eğer insansan, kimseye de gösterme, kimseye de söylemene hacet yok. Ve etrafındaki insanlara, bilhassa yanlış anlamış olabilir, aldatılmış olabilir, yani kabahatleri savunur şekilde 2-3 cümle söyleyebilir veya kasıtlı olarak gelip cemiyete bunu söyleyen bir adam olabilir. Ya kardeşim, Allah istersin ya, hala böyle mi düşünüyorsun deyiver. Adamla zıtlaşma, kutuplaşma. Birbirimizi oyun etmekten başka bir şeyimiz yok. Yahu Allah için sevmeye gayret etmemiz lazım, bunun için zeminler oluşturmamız lazım. Ya diyecek ki sana, ya ben o kadar konuştum, böyle yaptım, adam hiç siyasetten bahsetmiyor, adam hiç bu mevzulara girmiyor. Ya kardeşim, yazık değil mi, günah değil mi, bırakın başka şeyler konuşun ya. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Komşuyuz. Çocuklarımız aynı okula gidiyor. Aynı yerdeyiz. Aynı yerde ticaret yapıyoruz. Muhabbetimize bakalım. Gelin ya, siz akşam bize bir yemeğe gelin. Bir dükkanda bir yemek yiyelim. Gelin bir çay içelim. Her zamankinden daha dikkatli, daha şefkatli olmak mecburiyetindeyiz. Bu önemli olduğu için şu anda radyolarımızdan bunu duyurmaya çalışıyorum. Bakın, milyonla insan dinliyor. bu kıymetli frekansı, hani frekansın kıymeti içinde barındırdığı şeyle tabii ki, frekansta ne kıymet olacak yoksa, hani Moral FM'in kendine ait güzel, nezih bir dinleyici kitlesi var. Hakikaten öyle. Konuşmacıları da fakir hariç, herkes böyle seçilmiş insanlar, güzel insanlar. Dinlediğinde istifade edebileceğin şeyler. Risale-i Nurlar okunuyor, hikmetler okunuyor, tefsirler yapılıyor, hatırat anlatılıyor hanımıyla, erkeğiyle. Ne kadar güzel. İnsan dinleyiveriyor, bir şeyler de öğreniyor. O sebepten dolayı bu programlarda bunları konuşmak da üzerimize bir nevi vacip. Allah için birbirinize hakaret etmeyin. Sakın bir adama küfrederken yanında bir başka kişi vardır, aynı neseptendir, aynı soydandır, aynı ırktandır. Adamın gönlü incinir. Onun hatırına susacaksın ya. Anlatabiliyor muyum? Hadi o da küfretsin demeye mecbur etmeyeceksin. Yani bunlar yok, bunlar nefsani şeylerdir. Nerede nefis var? Ben der. E iki kişi ben deyince biz olmaz ki o. Benlikle beraberlik olur mu? Benlikle tevhid olur mu? Yunus'un dediği gibi, ben diyen utanır yarın diyor. Ne olacak yani? Benlikten ne çıkacak? Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için bunlara dikkat edelim. Kafamızı küfeye çevirmeyelim. Esas işimizle meşgul olalım. 10 saat haber seyredeceğine 2 saat çocuğuna hikaye oku. Senin için kan ağlayabilir ama etrafa muhabbet saç ya. Allah ve Resul muhabbetinden bahset. Olmadı, çocuğuna iltifat et ya. Hani hep din iman, hani ben dinden imandan başka bir şey konuşmuyorum diyen vardı. O tipler, biz öyle değiliz tabi. Yo, ben yapamıyorum, bilmiyorum, konum çok kısıtlı. Al çocuklarınla bir şey yap, bir piknik yap, bir çay iç. Bisküviyi çaya batırırsın, yine onlar için bir alem olur. Senin güzel tebessümlü yüzünden daha iyi, kıymetli bir şey yok ki çevrende, ailende, etrafında. Güzellikleri birbirimize şey yapalım. İki kişi karşılaşıyor, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya ne olacak işte, Türkiye'nin durumu, hepimiz üzülüyoruz. Allah Allah. Yani sen 24 saat böylesin zaten ya. Akşamleyin derbi maçı seyrederken üzülmüyorsun. Filanca yaparken ne lüzum var şimdi sen? Niye kötülüğü yayıyorsun? İşte orada neşeli olmasın, bak bu adam da vatanını düşünüyor, İşte görüyor musun ne derin kalpli desinler diye rol yapıyorsun sen şimdi. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Sen yine dertlen ama etrafına muhabbet aktar. Bakın bunu benim gibi adamlar söyler. Alenen size ifade ediyorum. Yani hiç böyle cilalamaya, makyaj yapmaya lüzum yok. Bu mühim bir mesele. Allah şöyle nefsimizle oynamayı, tribünlere ve insanlara oynamayı ve bu zevki, bu sefih arzuları bizden alsın. Yerine razı olduğu, muhlis ve muhlas kullarına bahşettiği samimi efendim duyguları bizim kalplerimize ilka eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bunu hatırlatıyorum. Şimdi Mesnevi Manevi'de, evet biraz vakit daraldı. İki bölümde bugün hallolacak dersimiz. Musa Aleyhisselam'la Firavun'u konuşturuyordu Hazreti Mevlana. Sebebi de neydi kıymetli dostlar? Bunun sebebi de işte bir tarihi seyir olarak bize Musa ve Firavun'u çok hatırlatır Mesnevi Manevi. Ama ne acayiptir ki Kur'an-ı Kerim'de de, yani peygamberler içerisinde belki en çok mevzusu geçen Musa Aleyhisselam'dır. Birçok hikmeti öğrenmemize hayatı, yaşadıkları vesile olmuş. Böyle adeta zahir ölçüleri çok net olarak Musa Aleyhisselam üzerinden Cenab-ı Hak beyan etmiştir. Gerek yaşadığı devirde, gerekse Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Mevlana da Musa ile Firavun'u zikreder. Tasavvuf meraklılarına söylüyorum. Bir şiirde, bir metinde Musa ve Firavun olarak bir şeyler zikrediliyorsa hemen hatırınıza ruh ve nefis arasındaki mücadele gelsin. Tasavvuf erbabı Musa Aleyhisselam'dan, Firavun'dan nutuklarında, ilahilerinde, sohbetlerinde bahsediyorlarsa, hani bir kısası enbiyanın haricinde, belki dahilinde de olabilir veya bir tefsir dersinin haricinde, ki dahilinde de olabilir. Yani onlar çünkü tefsiri de anlatırken, fıkhi bir meseleyi, tarihi bir meseleyi işlerken de bazı noktalara böyle cümleleri uzatarak veya işaretleri fazla yapıyorlarsa, oradan hemen hatırınıza şu gelmeli: Musa denilince ruh kuvvesi, Firavun denilince nefis emaneti, nefis unsuru hatırınıza gelmeli. Ona göre mukayese eder de anahtarı ve şifreyi o şekilde düşünür, sohbetlerini, onları yazmış oldukları eserleri, nutukları böyle dinlerseniz çok güzel şeyler açılır. Yani orada Harun kimdir? Efendim işte Samiri kimdir? Kavim kimdir? İki denizin açılması, Hızır Aleyhisselam. Ha, şöyle bir baktığınızda bunun hem zahiri olarak inkar edilemeyecek ve asla da tabii her zaman çerçevesi bozulmayacak şekilde bulunan bir tarihi süreci, Kur'ani bir efendim malumatının yanında ayrıca da içinde hikmetleri barındırdığını görecek ve hayretlere düşeceksiniz. Şimdi burada da Musa Aleyhisselam'la Firavun'u konuşturuyor. Belki konuşulanları, nakledilenleri bir daha hatırımıza getirerek, bakınız Hazreti Mevlana ne buyuruyor. Musa Aleyhisselam dedi ki, dikkat et Firavun'a diyor, benden bir öğüt kabul et ve tatbik et, buna karşılık olarak da 4 tane fazilet kazan. Yani benden bir söz dinle, o sözü tutarsan, o bir sözü tutmanın berekatıyla 4 şey kazanırsın. Firavun sordu, ey Musa, o öğüt hangisidir? O bir öğüt diye söylediğin öğüt hangisidir? Onu bana anlat bakalım, anlatabilirsin diye Hazreti Musa Aleyhisselam'a ya Firavun bu şekilde soruyor. Yani niye bu ifadeyi zikrediyor Hazreti Mevlana? Niyetini belli eden bir sözle mukabelede bulunuyor. Demek ki Allah'ın peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam zahiri şartlar uygun olduğunda konuşurlar. Buradan bu mana da çıkıyor. Şimdi şerh ederek gidiyoruz aynı zamanda. Başka bir şey de ne? Ruh nefsin üzerinde ne zaman onu efendim terkine açık hale getirebilir? Nefis gerçekten onu dinlediği zaman. Nefis dinleyecek hale geldiğinde ruhtan istifade edebilir. Her ne kadar cinsleri ayrı ayrı, aynı vücuttadırlar, aynı belki zamanı mekanı paylaşırlar, muvakkaten geçici bir süre beraber gibi görünürler ama cins olarak, üslup olarak, yapı olarak nefisle ruh arasında çok ciddi fark vardır. Yani neredeyse zıt denebilecek kadar fark vardır. Şimdi geceyle gündüz de aynı günde. Gece gündüze benziyor mu? Gecenin ayrı sıfatları var, gündüzün ayrı sıfatları var. Benim elbisem, gömleğim üzerimde şu anda. Gömlek üzerimde aynı bedenime benziyor. Bedenimin cinsiyle ne kadar ortak özelliği var? Bedenimin sıfatlarıyla. Boyu posu falan filan benziyor ama tamamen ayrı. İşte bunun gibi ruhla nefis de böyledir. Ne zaman peki bu kadar ayrı olduğu halde bir noktaya gidebilir veya istifade edebilirler? Nefis dinleyecek noktaya gelirse ruh o nefse tesir edebilir. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi. O öğüt, o şey, Allah'tan başka mabut yoktur diye açık olarak hakkın bildiğini ikrar, hakkın affedersiniz birliğini ikrar, aynı zamanda hakkın bildiğini diye sürçtük ama güzel de oldu aslında. İkrar etmek, hakkın birliğini ikrar etmen ve benim peygamberliğimi de kabul etmektir. Bak bir söz. Koca Firavun'un, koca derken günahları açısından büyük, zulüm üstüne zulüm yapmış, kıtır kıtır kesmiş, çocukları, bebeleri katletmiş, adamın yaptığı zulmün artık öyle bir şey yok ki, emsal olmuş ya. Firavun gibi adam, Nemrut gibi adam denilmiş. Yani kötülükte alem olmuş adam artık. Evet. Öyle bilinmiş. Kötüyü anlatmak istediğinde Firavun gibi, Nemrut gibi, Yezid gibi diyorsun. Yani bazı insanlar vardır, kötülükte alem olmuştur. Allah bizi kötülükte alem olanlardan eylemesin, hak yolunda alem ve alim olanlardan eylesin. Allah bizleri ibret olanlardan eylemesin, İbret alanlardan olmayı nasip eylesin. İşte bir kelime, yani bu tevhid. Musa Aleyhisselam zamanında tevhid buydu. Aynı zamanda Hazreti Mevlana neye işaret ediyor? Tevhidin olabilmesi için peygamberi kabul etmenin de gerekli olduğuna işaret buyuruyor bu beyitte. Yani la ilahe illallah, peki kim olarak söylüyorsun bunu? Allah'ın birliğine ikrar ediyorsun. Kimsin ama sen? Hangi sınıfsın? Hangi ümmetsin? Kime tabi olarak bunu söylüyorsun sen? Kaydını yaptırdın mı? Muhammedur Resulullah dediğinde ümmeti Muhammed oluyorsun. Çünkü Efendimiz teşrif etmiş. Ama Efendimiz'den evvel hangi peygamberin ümmeti ise muhakkak tevhidde onu da zikretmek mecburiyetinde. La ilahe illallah Musa Resulullah diyecek mesela, Musa Aleyhisselam. E şimdi biz desek tevhid etmiş olur muyuz? Olmaz. Neden? Zaten Efendimiz'i tasdik ettiğinde Musa'yı, İsa'yı, İbrahim'i, hepsini aleyhisselam, hepsini tasdik etmiş oluyorsun. Yani bunu yapmazsan olur mu? Şeye benzer bu. Evlenme teklifine hanımından başka herkese evet diyorsun. Bir tek hanımına evet dememek gibi bir şey. Böyle abesle iştigal olur mu? Hepsini yerinde kabul edebilmen için, hepsinin mevkini kabul edebilmek için zaten mesul olduğun peygambere evet demek mecburiyetin var. Allah Teala sana peygamber ümmeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bu dünyaya gelmişsen, 1400 küsurun herhangi bir vaktinde öldüğünde, sana kabirde peygamberin kim diye sorulduğunda, Resulün, Nebi'nin kim diye sorulduğunda sen aklına ilk gelen peygamberi söylersen, yani o kabir biraz böyle hafif kumpir mevzuları olabilir. Yani işin şaka gibi söylüyoruz ama şakasını bile yapmamak lazım. Çünkü senin mesul olduğun kişi, sen ondan mesul değilsin ki. Sen mesul olduğunu söyle bakalım. Muhammedur Resulullah. Bunu demek. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz de Musa Aleyhisselam'la Firavun'u beyan ederken durumunu, o bir sözünü hak ederken sadece Allah Teala'yı ikrarı beyan etmiyor. Benim de peygamber olduğumu kabul edeceksin diyor. Evet. Bu sözü söyle, Allah sana 4 tane hasret verecek. Evet. O mabudi yegane, semada feleklerin ve yıldızların, yerde de insanların, şeytanların, cinlerin ve kuşların, velhasılı ne kadar mahlukat varsa hepsinin yaratıcısıdır, halikidir. Denizi, kırı, dağı ve ovayı yaratan o zat-ı ecellü aladır. Mülkünün sınırı, zatının benzeri yoktur. Şimdi biz zaten Allah'ın yaratıcı olduğunu anladık. Bu cümle fazladan bir cümle mi? Denizi, kırı, dağı, bayırı, her şeyi yaratan odur. Yarattığına sınır yoktur. Yaratması açısından sınır yoktur. Mahlukatı adettidir ama mahlukatının sınırı vardır. Çünkü mahluk sınırlıdır. Fakat Allah Teala'nın mahluk yaratmakta, halk etmekte sınırı yoktur demektir bu. Onu hatırlatmış olalım. Onun yaratmada sınırı yoktur derken, yaratılanların sınırı yoktur demek değildir bu. Yaratma şeklinde sınır yoktur. Yaratılanlar sınırlıdır. Milyon sene milyon bile olsa sınırlıdır. Güneşin de, ayın da, dünyanın da, hepsinin de bir hayatı vardır. Uzayın da bir sınırı vardır. Muhakkak surette. Mahduttur. Fakat ondaki yaratma tecellileri sınırsızdır. O yaratılıştaki hikmetler ve yaratma sırrı Allah Teala'nın sınırsızdır. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Allah sınırlı değildir. Mahdud edilemez, bir hudut çekilemez zatına. Bu da onun zatının sıfatı olduğu için, bu yaratmak onun ismi olduğu için, onun isimleri, sıfatları da ne değildir? Fani değildir. Yaratılanların hepsi bitmiş bile olsa Allah'ın yaratıcılığı bitmez. Bu demektir. Şimdi bu konuya dikkat çektikten sonra bir de şuna dikkat çekiyorum ve toparlıyorum. Niye denizi, kırı, bayırı da Allah yarattı diye burada bir cümle zikretti Hazreti Mevlana? Kıymetli dostlar, şunu hatırlatalım ve programımızı sırlamış olalım. İşte burada ovadan, dağdan, denizden bahsetmesi Hazreti Mevlana'nın, kuddüse sirruhu, bunları gördüğümüzde de Allah'ın yarattığını unutmayalım da zikre vesile olsun diye söyledi. Yoksa Allah her şeyi yarattı deseydi maksat hasıl olurdu. Sırf yaratıcılığını anlatmaksa maksadı hasıl olurdu. Fakat Hazretin maksadı o değil. Hazretin muradı Allahu Alem, her neyle karşılaşırsak karşılaşalım Allah'ın yarattığını hatırlayarak, Allah'ı zikredelim diye beyitlerine bunu koydu. İlle bir insan dağ bayır görür, ille bir insan deniz ova muhakkak hayatında karşılaşır. Şöyle bir bakıp da sahibi Allah, yaratıcısı Allah'tır dese, bu bile onun amel defterini güzelleştirir. Belki de cennete girmesine bile bu amel vesile olabilir. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.